bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Türkiye'de ruhçu ve maddeci görüşün mücadelesi. Profesör Doktor Süleyman Hayri Bolay. 1. kaset, 1. yüz. Akçağ Yayınları 3. baskı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Ülkemiz insanının temel problemlerini tanımak ve çözümlemek konusunda karşılaşılan güçlüklerin önemli nedenlerinden birisi, herhalde geçmişte bu problemleri tanıma ve çözme çabalarının yeterince bilinmeyişidir. Kuşkusuz bu olumsuzluk, elimizde söz konusu girişimlerin analitik bir dikkatle ele alınıp, tartışıldığı özgün çalışmaların bulunmayışından kaynaklanıyor. Gerçekten bu alanda da ciddi çabalara ihtiyaç vardır. Türkiye'de ruhçu ve maddeci görüşün mücadelesi, konu edilen girişimlerin felsefe düzleminde olup bitenlerinin sergilendiği bir çalışma özelliği taşıyor. Ve bu bakımdan gereği vurgulanan çabalara bir bakıma örnek teşkil ediyor. Akçağ Yayınları, S. Hayri Bolay'ın daha önce iki baskısı yapılmış ve hayli ilgi görmüş bu eserinin gözden geçirilmiş yeni baskısını yaparken, kendi iştigal alanındaki sorumluluk bilincinin bir örneğini daha verdiğine inanıyor. Bu eseri babam Mustafa Fevzi Bolay'a ithaf ediyorum. Bu kitap için ne dediler? Muhterem kardeşim Süleyman Bey, beni tanımazsınız. Ben Fethi Gemuhluoğlu'yum. Maksadım kendimden bahsetmek değil, sizin o abide eserinizden bahsetmektir. Eserinizi okudum, dehşete ve gurura yükseldim, içim ışıdı. Sizi tebrik ederim. Yaptığınız aynıyla cihattır. Cenab-ı Hak sizi korusun, esirgesin ve yeni eserler vermek nasip etsin. Fethi Gemuhluoğlu Özel Mektubu 1967. Düşünen insanlar arasında madde ve ruh görüşü kavgası insanların var olmalarıyla başlamıştır. Bugün de devam etmektedir. Bir kısmı evren yalnız maddeden ibarettir, şuursuzdur, ruh denilen bir nesne yoktur derler. Bir kısmı ise hayır, maddeden ayrı olarak ruh vardır, tabiat şuurludur, hatta ruh maddeye hakimdir derler. Birinciler Allah'ı inkar ederler, ikinciler Allah'ın varlığı ve egemenliği mutlaktır derler. Türkiye'de bugün en büyük tehlike olan komünizm ve sosyalizmin tohumları maddeci felsefe ile atılmıştır. Onun önderliğini de bilhassa 1910-1930 senelerinde Baha Tevfik, Abdullah Cevdet, Celal Nuri gibi dar görüşlü kişiler yapmışlardır. Edebiyatta ise Tevfik Fikret ve daha sonra Nazım Hikmet Verzanski ile çömezleri sapıklığı şiirleştirmeye çalışmışlardır. Bunların karşılarında ise Ahmet Mithat, İsmail Fenni, İsmail Hakkı İzmirli, Cemalettin Afgani, Mehmet Akif, Hilmi Ziya Ülgen gibi dağlar yükselmiştir. Süleyman Hayri Bolay, bu çetin kavganın savaşçılarını, savaşın bütün safhalarını anlatmakta, maddecilerin akıl sahipleriyle büyük gerçek karşısında nasıl yere serildiklerini bütün ayrıntılarıyla açıklamaktadır. Ordinarius Profesör Hilmi Ziya Ülgen'in de takdirini kazanan eseri zevkle okudum. İçinde yaşadığım o savaşı hatırlatması bakımından pek faydalandım. Kadircan Kaflı, Tercüman 3 Ekim 1967. Genç öğretmenlerimizden Süleyman Hayri Bolay, son yüzyıl fikir tarihimizde materyalizm ve spiritüalizm mücadelesine dair hazırladığı lisans tezini neşrediyor. Henüz yeni işlenmeye başlamış olan bu alanda, bir lisans tezi kadrosu içinde malzemesini toplama ve incelemede gösterdiği gayretten dolayı, talebemiz Süleyman Bolay'ı tebrik etmekten kendimizi alamıyoruz. Ordinarius Profesör Hilmi Ziya Ülken, kitabı takdim yazısından, 1962. Nitekim kitabın lisanı düzgündür, temizdir, güzeldir. İyi bir araştırma mahsulü olan kitap, kendini istifadeyle olduğu kadar zevk ve tatlılıkla okutmaktadır. Okuyucu bu suretle de yurdumuzda son yarım asır zarfında yapılmış olan ruhçu görüşle maddeci görüşün mücadelesi tarihine gayet rahat ve kolaylıkla vakıf olmaktadır. Her münevver okuyucuya ısrarla tavsiyeye layık bir eserdir. İ. Semahaddin Cem, İslam Düşüncesi, Sayı 2, Haziran 1967. Tavsiyeler: Bu eser Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı'nın 7 Ekim 1967 karar tarihiyle Tebliğler Dergisi'nin 30. cilt 23 Ekim 1967 tarih ve 1475 sayılı nüshasında yardımcı ders kitabı olarak tavsiye edilmiştir. Bu eser Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Mayıs 1968 tarih ve 660-08249 sayılı genelgesiyle orta ve yüksek okul öğretmenlerine, lise ve daha yüksek okul öğretmenlerine tavsiye olunmuştur. Kitap hakkında Ordinarius Profesör Hilmi Ziya Ülken. Genç öğretmenlerimizden Süleyman Hayri Bolay, Son Yüzyıl Fikir Tarihimizde Materyalizm ve Spiritüalizm Mücadelesine dair hazırladığı lisans tezini neşrediyor. Böylece yakın fikir tarihimize ait ilk monografinin yayınlanması, bu yeni yolda çalışmak isteyenlere cesaret verici başarılı bir adım olacaktır. Türk düşüncesi tarihini İslam ve dünya fikir tarihi içinde zaman zaman önem kazanan bir organ olarak ele almak, gençlerimize kendi tarihlerimizin fikri gelişmesini göstermek teşebbüsü çok yeni bir hadisedir. 60-70 yıldan beri orta ve yüksek okullarımızda Türk edebiyatı tarihi okutulduğu halde onun yanı başında Türk ilim ve fikir tarihinden bahsedilmezdi. Büyük matematikçi Salih Zeki, Asar-ı Bakiye adlı 3 ciltlik eserinde Türk-İslam matematikçilerini tetkik etti. Fakat konu yakın yıllara kadar yüksek öğretimde ve hala orta öğretimde yer alamadı. Farabi, İbn-i Sina adında büyük Türk filozoflarının olduğunu ilk defa 1921-23 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde hocamız Profesör İsmail Hakkı İzmirli söyledi. Fakat bu konu orta öğretimde de ele alınmalı idi. 1931-32'de resmi programda yeri olmadığı halde Galatasaray Lisesi'nde Türk Tefekkürü Tarihi adı ile bir ders okutmaya başladık. O yılların gayretli talebeleri başlarında Nihat Erim olmak üzere okulda bir kooperatif kurdular ve ilk defa bu derslerimizi Türk Tefekkürü Tarihi adı ile yayınladılar. 2 cilt 1932-33. 1933'ten itibaren yeni kurulan İstanbul Üniversitesi'nde bu dersleri gittikçe genişleterek 1960'a kadar okuttuk. Türk düşüncesi Gökalp'in bir sınıflamasına uyarak 1. İslam'dan önceki devir, 2. Ümmet devri, 3. Modern devir diye 3 kısma ayrılabilir. Bahsettiğimiz kitapta 1. ve 2. devirleri ele almış, 3.'yü ileride yayınlayacağımız kitaplara bırakmıştık. Üniversite derslerinde uzun yıllar Orta Çağ Türk düşüncesi üzerinde durduk. Ancak 1956-1960 arasında son 3 yılın derslerini tamamen Tanzimat'tan sonraki modern Türk düşüncesine ayırdık. Bu dersler talebeler tarafından yazı makinesi ile yazılmış ve çoğaltılmış bulunuyor. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki talebemizden Süleyman Bolay, bu son devreye ait verdiğimiz önemli bir konuyu lisans tezi olarak seçti. Bu da 2. Meşrutiyet'ten sonra 1908 Türkiye'deki canlı fikir hareketleri arasında ilk göze çarpan materyalizm-spiritüalizm mücadelesi idi. Felsefi tartışma çevresinden uzaklaşmamak için Süleyman Bolay'a materyalizm ve spiritüalizm mücadelesinin edebiyata, şiire, dergilere yayılmış ve popüler kısmından vazgeçerek yalnız felsefi zeminde yapılmış yayınlar ve tartışmalar üzerinde durmasını tavsiye ettik. Akif Fikret arasındaki mücadele ile Sebil-ür Reşat ve İçtihad'ın felsefi değer taşımayan popüler birçok yazıları bunlardandır. Böylece konunun fikir tarihimizdeki yerine daha sadık ve uygun bir seviyede derinleşmiş bulunuyordu. Bu alanda Baha Tevfik ve arkadaşları Celal Nuri, kısmen Abdullah Cevdet bir yanda, Şehbenderzade Ahmet Hilmi, İsmail Fenni öte yanda olmak üzere tam bir felsefi karakter ve ciddiyet taşıyan fikir mücadelesini safhalarının bütün teferruatı ile meydana koydu. Gereken kitapları ve dergileri incelediği gibi bu yazarlardan bazılarının yayınlanamamış eserlerini araştıracak kadar sabırla ve devamla çalıştı. Süleyman Bolay aynı konuda daha önce İstanbul Üniversitesi'nde vermiş olduğumuz bir lisans tezini görmüş, onun eksiklerini tamamlamış ve başvurduğu kaynaklar bakımından büyük bir ilerleme göstermiştir. Tartışma maddelerini karşılaştırırken bazı tekrarlardan kaçınması mümkündü. Nitekim Abdullah Cevdet, Celal Nuri gibi burada materyalistler safında yer alan yazarların hayatları boyunca bu safta kalmış olmadıklarını, hatta Baha Tevfik gibi sistemli materyalist sayılamayacaklarının gösterilmesi, bu yazarların hangi yazılarında ve ne dereceye kadar bu safta yer aldıkları, nereden itibaren ve nasıl onlardan ayrıldıklarının aydınlatılması daha elverişli olurdu. Ayrıca lisans tezinde yer almayan Ahmet Mithat Efendi'nin hayatı boyunca yaptığı birçok fikri yayınlar arasında materyalist görüşe mal edilecek olanlarla spiritüalist safta yer alacak olanların da ayrılması, bu konudaki tartışmaların derinleştirilmesi bakımından vazgeçilmeyecek noktalardır. Fakat hemen şunu katalım ki, Süleyman Bolay'ın tezi genel olarak modern Türk düşüncesinde bu iki felsefi cereyanın gelişmesi ve çarpışmasını değil, yalnızca yukarıda adı geçen zatlar arasında belirli bir zaman süresine ait tartışmaları ele aldığı için zikrettiğimiz noktalarda bir dereceye kadar uzak kalmak zorunda bulunuyor. Henüz yeni işlenmeye başlanmış olan bu alanda bir lisans tezi kadrosu içinde malzemesini toplama ve incelemede gösterdiği gayretten dolayı değerli talebemiz Süleyman Bolay'ı tebrik etmeden kendimizi alamıyoruz. Viyana 1962. Ön söz. Fertlerde olduğu gibi cemiyetlerde de şuuraltı vardır. Yine fertlerde olduğu gibi cemiyetin tatmin edilmemiş duygu ve inançları içtimai şuur altına itilir ve çeşitli fırsatlarla daha karmaşık bir halde içtimai şuura yükselir. Bugün bizdeki mevcut din problemi de aynı durumu arz ediyor. Muhakkak bir çözüm isteyen bu problemin varlığını bugün daha kuvvetli hissettirmesinin başlıca sebebi de bu tatminsizliktir. Çeşitli zamanlarda bu konunun yabancıları tarafından dine yapılan el ve dil uzatmaları, bazen iyi niyet sınırını aşamamış, çoğu zaman da dini yıkmak hedefini güttüğünden problemi çözmek yerine iyice çıkmaza sokmuştur. Din meselesinin böyle zaman zaman bütün gücüyle ortaya çıkması bazı tarihi şartlara bağlıdır. Nazik ve felaketli anların gelip çatmasıyla dinin önemle takdir olunduğu görülür. Bu şartların en mühimleri manevi ahengin bozulması, manevi hayatın muhtelif unsurlarının beraberce ve samimiyetle çalışmaması olarak gösterilebilir. Bu durumda dinin değerinin sarsılmış olduğunu ve dinin hükümsüz kaldığını söyleyenler çoğalır. Buna karşı ya işi oluruna bırakmak veya bir mesele haline geldiğini teslim ile derinden derine çözüm yolları aramak gerektir. Artık bu ikinci şıkta esas rolü din alimlerinin yanında inanmış memleket düşünürleri oynayacaktır. Meselenin hallinde dinin esas ve temel hükümlerine dokunmamak şartıyla çözülmesi güç olan tarafları metot, mantık ve ilim vasıtasıyla mücehhez bir düşünce ve muhakeme ile göstermeye çalışacak bir felsefeye ihtiyaç vardır. Bu da ancak din felsefesi olabilir. Türk tefekkürü tarihinde ikinci meşrutiyetten sonraki kısa devre belki de en mühim yeri işgal eder. Kısalığına rağmen bu devre koca bir imparatorluğun geçmiş, hal ve geleceğine ait soruların sorulduğu ve cevapların arandığı köprü mahiyetinde özlü bir devredir. Bu devredeki çalışmalar esnasında ilk defa Doğu ile Batı arasında bir sentez denemesi yapılmıştır. İşte bu arada din probleminin de uzun uzun münakaşası yapılmış ve bu sebeple çeşitli mücadeleler olmuştur. Meşrutiyetin fikir hürriyetinden faydalanan Baha Tevfik ve arkadaşları maddeci felsefeyi yaymaya çalışmışlar, sonradan kendilerine iltihak eden Celal Nuri ile birlikte materyalizmi cemiyete hakim kılabilmek için hayli gayret sarf etmişlerdir. Bunların karşısına spiritüalist bir karakter taşıyan Şehbenderzade, Filibeli, Ahmet Hilmi ve İsmail Fenni çıkmışlardır. Biz bu mütevazi incelememizde adı geçen şahıslar arasındaki mücadeleyi din felsefesi yönünden ele aldık ve konumuzu ilgilendiren Allah, madde, ruh ve ahiret meseleleri için ortaya atılan çözüm yollarını göstermeye çalıştık. Maddecilerin Allah'ı, ruhu ve dini inkarlarına karşı, spiritüalistlerin bu inkar ve iddialara cevaplarının en mühimlerini almaya gayret ettik. Bu arada maddeciliğe büyük destek olan pozitivizm ve tekamül mezhebi, Lamarckçılık, Darwincilik ve Spencer felsefesi hakkında her iki tarafın düşüncelerini, ayrıca Ahmet Hilmi ve İsmail Fenni'nin vahdet-i vücuda dair görüşlerini özetlemeye çalıştık. Giriş kısmında edebi sahadaki mücadeleden özetle bahsettik. Ayrıca bu kısmı ilk şekline nazaran değişikliğe tabi tuttuk. Akif Fikret münakaşasını bir sayfada özetledik. Önceden olmadığı halde Ahmet Mithat Efendi'nin fikirleri hakkında biraz bilgi verdik. Ayrıca Abdullah Cevdet'in durumunu aydınlatan bazı ilaveler yaptık. Bu arada Ahmet Hilmi hakkındaki biyografik malumatı elde edebildiğimiz nispette genişlettik. Sonuçta ise tarafların görüşlerini değerlendirerek haklarında bazı hükümlere vardık. Bu hükümlere ulaşırken ilmi esaslara dayanarak eserin tarafsızlığına ve ciddiyetine halel getirmemeye çalıştık. Bu kısmı da tezin ilk şekline göre yeniden yazdık. Daha yeni ve başka kaynaklara müracaat ile sonucu kuvvetlendirmeye gayret ettik. Daima değişmekte olan bir dünya karşısındayız. Bu sebeple her şeyden önce kendimizi tanımaya ve tanıtmaya mecburuz. Bu bir millet olmanın ve daima tekamül halinde bulunan bir dünyanın gidişatına ayak uydurmanın ilk şartıdır kanaatindeyiz. Bunun için de mazimizi unutmanın veya unutturmanın değil, oradaki değerlerimizi gün ışığına çıkarmanın lüzumuna inanıyoruz. Bu inançla şu elinizdeki incelemeyi meydana getirmek istedik. Bu eserin hiçbir iddiası olmamakla beraber yine de bir boşluğu doldurduğu söylenebilir. Bu arada bazı gençlerimize iyi bir örnek ve teşvik vesilesi olabilir. Meşrutiyetten sonraki devre çeşitli yönlerinden incelenmiştir. Fakat bizim incelediğimiz cephesine hiç dokunulmadığını söyleyebiliriz. Yukarıda ismi geçen dört şahsın adlarına bazı kitaplarda rastlanabilir. Ama haklarında bir kanaat edinmek için bir incelemeye rastlamak güçtür. Daha önce Edebiyat Fakültesi'nde hazırlanan ve kitap için birkaç sözde zikredilen lisans tezi Türkiye'de pozitivizmin gelişmesini ele aldığı için bizim incelediğimiz şahıslara dolayısıyla ve çok sati bir şekilde dokunmaktadır. Bu arada bazı noktalara daha işaret ederek sözü bitirmek istiyoruz. Konunun hazırlanışında esas kaynakların hepsinden faydalandık. Bunların yanında başka hangi kitaplara başvurduğumuz sayfa altlarında ve bibliyografyada gösterilmiştir. Bu arada şunu da kaydedelim, teferruatta kalabilecek bazı kaynakları göremediğimiz gibi eldeki bazı malzemeyi de konuyu daha fazla uzatmamak için kullanmadık. Eserlerden fikirleri naklettik. Metinlerde mecburen tasarruf yaptık. Birçok yerlerde ifadeleri değiştirdik. Zira dil çok ağdalı ve ifadeler karışık idi. Kendi ifadelerimizde ne çok eskiye ve ne de çok yeniye meylettik. Umumun anlayabileceği, yaşayan dili kullanmaya gayret ettik. Kitabın bütününde bazı tekrarları önlemek mümkün olmadı. Şayet şahıslar ayrı ayrı ele alınmayıp meseleler ele alınsaydı ve şahısların meselelere dair fikirleri bir araya getirilseydi, tekrarlardan kurtulmak belki mümkün olurdu. Bunun için de metot değiştirmek gerekirdi. Gayret bizden, yardım Allah'tan. 29.04.1961 Ankara 27.1965 Keskin S.H. Bolay. İkinci baskının ön sözü. Her şeyin ruhtan ve maneviyattan sıyrılarak maddeleştirildiği, katılaştırıldığı bir çağda tarihi tetkiklerin ehemmiyeti kendini daha çok gösteriyor. Hele bu tetkiklerin felsefe tarihi, tarih felsefesi ve din felsefesi açısından yapılmamış yahut çok az yapılmış olması bu ehemmiyeti daha da artırıyor. Aslında tarihi tetkiklerin gayesi kendimizi daha iyi tanımak, daha iyi anlamak, zamanımızı ve zamanımız müesseselerini bunların yakın ve uzak mazi ile olan irtibatlarını, günümüzde cari fikir akımlarını, inanç ve ideolojileri meydana getiren amilleri ortaya çıkarmak, bunların çeşitli tesirlerini tespit etmek, böylece doğuracakları zararları önlemeye çalışmak veya mevcut zararları izale ederek geleceğin daha iyi ve isabetli adımlarla tayin edilmesine yardımcı olmaktır. Bu gayenin tahakkukunda çok cüzi de olsa bir katkıda bulunmak, yakın fikir tarihimizin mühim ve kısa bir devresini tanıtmak, günümüzde bir takım anlayışların köklerini göstermek ve üç çeyrek asırlık bir zaman içinde hangi fikri merhaleleri kaydettiğimizi ortaya koymak düşüncesiyle hazırlanan ve neşrine muvaffak olunan bu kitap, büyük alaka gördü ve kısa zamanda aranır hale geldi. Fakat bilhassa doktora çalışmaları sebebiyle ikinci baskıya hazırlanamadığı için yeni baskısı yapılamadı ve ihtiyaçlara da cevap verilemedi. Bugün gözden geçirilerek yeniden neşre hazırlanan kitabın esas metninde hiçbir değişiklik yapılmadı. Yalnız bazı notlar genişletildi. Lüzumlu görülen yeni bazı notlar da ilave edildi. Bunların yanında giriş bölümünde edebi sahadaki materyalizm-spiritüalizm mücadelesine bariz bir örnek olarak alınan Fikret-Akif kavgasının ilave edilmesi lüzumlu görüldü. Birinci baskıda iki sayfada özetlenen bu kısım esasen kitabın hazırlanışında mevcut idi. Fakat merhum hocam H.Z. Ülke'nin isteği üzerine o kısım özetlenmişti. Bugün fikir kavgalarının devletin ve milletin bekası meselesi haline aldığı bir vasatta eserin orijinalinde bulunan bir kısmı ikinci baskıya almakta mahsur değil fayda gördük. Sağ olsaydı merhum hocamızın da bizi en azından tasvip edeceğinden eminiz. Akif Fikret mücadelesinin ilave edilmesinin bir başka sebebi daha var. Meşrutiyet münevverleri arasında başlayan bir kavgada hangi değerlerin münakaşa edildiğini, kimin hangi değerleri yıkma ve hangilerini korumaya çalıştığını mümkün mertebe doğru olarak ortaya koymak suretiyle günümüzde uzantıları devam eden bu anlayışların tesirlerini, tortularını daha iyi değerlendirmeye yardımcı olmak. Aynı zamanda bu ilave ile bir kısım okuyucunun talepleri de yerine gelmiş olacaktır. Ayrıca biz bu kitabın Cumhuriyet devrindeki madde mana kavgasını konu edinen bir diğer araştırmamıza adeta bir giriş vazifesi görebileceğini düşünüyoruz. Bu araştırmamızda resmi veya hususi bir takım müesseseler tarafından el birliği ile bilhassa iptidai bir pozitivizmin yeni nesillere yeni bir din gibi telkin edilişini, fikirde, inançta ve yaşayışta metafizik düşmanlığı yapmanın nelere yol açtığını, milli ve manevi değerlerin yıkılışını, horlanışını ve bunlara karşı çıkışları ayrı ayrı ele almayı düşünüyoruz. Bu hususları ele alırken Dr. A. Cevdet'in İçtihat Külliyatı'ndan ahlaki ve dini sosyal olayların bilgisine irca eden sosyolojik pozitivizmin en büyük temsilcisi Durkheim'ın Türkiye'deki taraftarı Ziya Gökalp'ten başlayarak meşrutiyetteki kaba maddeciliğin daha sonra diyalektik materyalizme veya Marksizme dönüşmesini, Marksistlerin alet olarak kullandıkları ateist ve maddeci varoluşçuluğu, Mavi Anadoluculuğu, bunların karşısında Gökalp'e dayanan Turancı milliyetçiler ile Anadolucu milliyetçileri, Bergo'nun seziciliğinden mülhem olarak daimi bir mistik ve metafizik gerilimi muhafaza eden Necip Fazıl ve çevresini, Hristiyan varoluşçulardan mülhem olarak İslamcı bir varoluşçuluk geliştirmeye çalışan Sezai Karakoç ve arkadaşlarını, Maurice Blondel'in aksiyon felsefesinin memleketimizdeki temsilcisi olan Nurettin Topçu ve hareketçileri, şer'i hudutlardan ayrılan ve ayrılmayan bazı tarikatlarla bunların rollerini, tarikatlaşan bazı cereyanlarla dini bazı akımları ele almak, münevverlerin ve halkın serüvenini milli, dini ve spiritüalist ölçülerle değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz. Allah'tan niyazımız bize bu eseri hazırlayıp tamamlamayı nasip etmesidir. Gayret bizden, yardım Allah'tan. 25.1.1977 Emek, Ankara. Doktor S. Hayri Bolay. Üçüncü baskının ön sözü. Elinizdeki bu kitap, ikinci baskısı 1979'da yapıldıktan kısa bir zaman sonra mevcudu kalmadığı için aranır hale gelmiştir. Fakat yeniden gözden geçirmeye vakit bulamadığım için bugüne kadar yeniden basıma hazırlayamadım. Yakın zamanda bazı fırsatları değerlendirerek kitabı baştan sona okudum, gözden kaçan bazı yanlışları düzelttim.